Ayrım 3.
Sayfa 26. Yeniden öne bükülürken şiddetle öksürmeye başladı. Gırtlağından ve ciğerlerinden çıkan hırıltı korkunçtu. Cevdet Bey hiçbir şey yapamadan korkuyla ve utançla abisinin kıvranışına bakıyordu. Sonra aklına bir şeyler yapmak geldi. Marie koşup Nusret'in yanına oturmuş omuzlarından tutuyordu. Cevdet Bey pencereyi açmaya karar verdi. Bu sırada abisi rahatladı. Cevdet Bey pencereyi zorlarken Nusret seslendi. "Hayır açma. Dışarısının pisliği içeri girmesin istiyorum. Dışarısının pis, sefil, bayağı havası, şu iğrenç, despot karanlık içeri sızmasın. Biz burada iyiyiz." Kendinden geçer gibi olmuş söyleniyordu. "Pencereyi kimse açmasın. Burası benim memleketim, orada Fransa'da olduğu gibi karanlıktan kurtuluncaya, Abdülhamit yıkılıncaya, her şey aydınlık, temiz, namuslu, iyi oluncaya kadar kimse pencereyi açmasın." Birden gene öksürük buhranına yakalanarak titremeye başladı. Cevdet Bey bir şey yapmış olmak için abisinin arkasındaki yastığı vurarak düzeltti. Çarşafın yere düşen ucunu kaldırdı. Bu sırada Marie'nin telaşla başını kendisine yaklaştırdığını gördü. "Bir doktor, lütfen siz bir doktor bulun," dedi Ermeni kadın. "Ben bunu yapamıyorum, istemiyor." Cevdet Bey "evet" diye mırıldandı. Sonra hala öksüren abisiyle göz göze gelmekten korkarak aceleyle dışarı çıktı. Kapıyı kapar kapamaz abisinin arkasından bağırdığını duydu. "Nereye gitti o? Doktora mı? Doktor bu durumda ne yapabilir ki? Doktora gerek yok." 4. Eczane. Cevdet Bey sokağa çıkar çıkmaz ölecek diye düşündü. Bugün olmazsa yarın ama mutlaka birkaç gün içinde ölecek. Düşüncelerinden korkarak kendini yatıştırmak istedi. Belki de bir şey olmaz. Anneme de böyle olmaz mıydı? Arabacı gene sigara içerek ve bir arabacı gibi bakarak kendisini süzüyordu. Ama abim öleceğini biliyor. Öleceğini bildiği için de öyle korkunç şeyler söylüyor. Odanın içindeki utanç verici sahneyi hatırlamak istemediği için, "Evet, şimdi bir doktor bulmalıyım," diye düşündü. Ara sokaktan ana caddeye çıktı. En yakın eczane nerede? Kanzuk eczanesi var. Şurada Klonaridis var. Tünelden Taksim'e uzanan ünlü cadde sıcağa rağmen kalabalıktı. Cevdet Bey geç kalırsa abisi ölecekmiş ve bu ölümden de kendisi sorumlu tutulacakmış gibi korkarak hızla yürüyordu. İçinden koşmak geliyor, bu kadar acele etmesinin saçma olduğunu düşünüyor, insanlara çarpa çarpa ilerliyordu. Her zamanki sakin ve düzenli hayatlarını yaşayan insanlarsa, bu sıcakta böyle koşturan, sağa sola omuz atan kaba adama dokunmamak için kenara çekiliyorlar, uyuşuk bir merakla Cevdet Bey'in yüzüne bakıyorlardı. Eczanede eczacı Matkoviç'in kendisiyle şişman bir çırak vardı. "Cevdet Bey, doktor burada mı?" dedi. Eczacı eliyle arka bölmeyi işaret ederek "meşgul" dedi. Cevdet Bey, "Ama ben şimdi bekleyemem," diye söylendi ve kenardaki sandalyelerde bekleyen birkaç hastaya aldırış etmeden hızla kapıyı açıp muayene odasına girdi. İçeride doktorla çocuklu bir kadın vardı. Doktor çocuğun ağzına bir kaşık sokmuştu. Birdenbire açılan kapıyı görünce suratını buruşturdu ve elindeki kaşığı çocuğun ağzından çekti. "Lütfen dışarıda bekleyiniz," dedi. "Cevdet Bey, doktor çok önemli," dedi. Doktor kaşığı çocuğun ağzına sokarak, "Lütfen bekleyiniz dedim," dedi ve kadına Fransızca bir şeyler söyledi. Cevdet Bey çok kötü diye mırıldandı. Ama doktora ve hasta çocuğa dikkatle bakınca abisinin ölmeyeceğine inandı. Bu sefer de burada beklemek istemediği için "çok kötü" dedi. "Peki şimdi geliyorum ama bekleyin," dedi doktor. Cevdet Bey dışarı çıktı. Kapının önündeki sandalyelerden birine, doktoru bekleyen öteki hastaların yanına oturacaktı, caydı. Eczanenin içinde aşağı yukarı yürüdü. Sonra bir kenara çekilip sinirli sinirli sigara içmeye başladı. Tezgahın arkasında eczacı elindeki bir kağıda bakarak bazı tozları birbirine karıştırıyor, çırağı da küçük bir terazide bir şeyler tartıyordu. Eczacı karıştırdığı tozları bir şişeye koyarak şapkalı bir adama verdi. Bu sırada içeri iri yarı, göbekli ve neşeli bir adam girdi ve şampanya sordu. Eczacı onu tanıyarak gülümsedi, şişelerin durduğu köşeyi gösterdi. Şampanya şişelerinden bir kule yapılmıştı. Bu kulenin yanında da maden suyu şişelerinden yapılmış bir kule daha vardı. Şişman adam bu şişelerin etiketlerini, zamanı ve parası olan insanların rahatlığıyla okuyor, seçiyordu. Evian, Vitel, Vichy, Apollinaris. Cevdet Bey birden ta Fransa'dan gelen bu suları, sonra içkileri, bir masanın üzerinde duran Tobler çikolatalarını, bugün sis yüzünden dükkanına geciken eski nazinin de yediğini düşündü. Sonra o konaklarda yaşayan paşalar da bunlardan atıştırıyor. Ben ne yapıyorum? Ben çalışıyorum, evleneceğim. Abim hasta ama öleceği yok, turp gibi. Ermeni kadın, benim ticaretten sevmeye vaktim kalmadı. Beklemek ne sıkıcı. O camın üzerinde ne yazıyor? Tersinden de okuyabilirim. Müstahzaratı tıbbiyeyi ecnebiye. Öteki de tıbbiyeyi Osmaniye. Tombul ve güleç adam şişeleri seçti, ayırdı, uşağını yollayarak aldırtacağını söyledi. Evine gidip onları içecek. Hep birlikte yiyecekler, içecekler, gülüşecekler. Ben de evlendikten sonra eten pertev kuvvet şurubu, krem pertev. Hala bitmedi mi bu doktorun işi? Kapı açılınca hemen içeri gireyim de. Atkinson kolonyaları. Katran Hakkı Ekrem öksürük şurubu. Hünyadi Yanoş müsilleri. Bir kere küçükken ishal olmuştum da ölüyorum sanmıştım. Kimse de öleceğimi düşünmemişti. Ya ölseydim? Hayır. İşte kapı açıldı. Cevdet Bey kadınla çocuğuna çarparak bir hamlede içeri girdi. Söylediklerine inanmadan, "Hasta kötü, lütfen acele edin, ölebilir," dedi. Doktor köşedeki lavaboda ellerini yıkıyordu. "Kim ölüyor, nerede?" "Şurada, hemen yakında, pansiyonda," dedi Cevdet Bey. "Şimdi gider görürüz, hemen şurada." "Hasta buraya gelemez mi?" dedi doktor. Saçma denecek kadar beyaz, tertemiz bir havluyla ağır ağır ellerini kuruluyordu. "Gelemez, ölüyor. Belki ölmez. İki adım. Hemen gidelim, beklemeyelim." "Peki, peki," diye homurdandı doktor. "İzin verin de şu çantamı alayım." Doktor kapısının önünde bekleyenlere şimdi döneceğini söyleyerek Cevdet Bey'in peşinden caddeye çıktı. Sonra hastanın derdini sordu. Cevdet Bey öksürük buhranını anlattı, anlatacak başka bir şey bulamadığı için abisinin verem olduğunu da söyledi. Bunun üzerine doktor kandırıldığını gösteren bir surat takındı ama hemen de öfkesini unuttu. Biraz da olsa muayene odasından kurtulduğu, oyalanacak bir şey bulduğu için sevinmişti galiba. Yürürken vitrinlere bakıyor, insanları seyrediyordu. Sonra bir dükkandan sigara aldı ve veremin insanı bir anda öldürmeyeceğini, eski bir hastasının nasıl ölüp ölüp dirildiğini anlatmaya başladı. Bu arada geçen bir kadını dikkatle inceledi, Cevdet Bey'e mesleğini sordu, tüccarlık olduğunu öğrenince hayretini gizlemedi. Tam ara sokağa sapıyorlardı ki köşede bir dostuyla karşılaştı. Ona sarıldı ve Cevdet Bey'in İtalyanca olduğunu sandığı bir dille ateşli ateşli konuşmaya başladı. Cevdet Bey saatine baktı, 3:15 geçiyordu. Az sonra pansiyondan içeri girdiler. Doktor sıcaktan yakınırken odanın kapısını Marie açtı. "Nusret, doktor istemiyorum, kapayın kapıyı, içeri karanlık girmesin," dedi. Doktor Marie'nin arkasından içeri girdi. Gözünün ucuyla söylenip duran hastaya bir baktı. Çantasını yere bırakırken Marie'ye döndü, onu dikkatle inceledi ve duygulu bir sesle "Je vous reconnais, Mademoiselle Chouhajian," dedi. Beklenmedik bir hareketle kadının elini öptü, başını ağır ağır yukarı kaldırırken bu sefer nedense Türkçe söyledi. "Saadetli Familia'daki rolünüze hayranım." "Nusret, kim bu, ne oluyor?" diye söylendi. Sonra doktorun gülümseyerek kendisine yaklaştığını görünce "Bana doktor değil soytarı getirmişsin," dedi. Ama doktor aldırmamış gülümsüyordu. "Neniz var efendim?" "Ölüyorum, veremim." Doktor, "Öyle olduğu ne malum?" diyerek Nusret'in yanına oturdu. "Malum, çünkü ben de doktorum," dedi Nusret. "Üstelik muayeneye de lüzum yok. Bu aşamadaki veremi hastayı ilk görüşünde her doktor anlar. Baksana şu surata, yanaklarım kayboldu. Sen mülki tıbbiyeden misin? Doktor gene hoşgörülü bir suratla gülümseyerek, demek meslektaş oluyoruz dedi. Mülki tıbbiyeden de askeri tıbbiyeden de çıkanların akıllısı ihtilalci aptalı doktor olur diye bağırdı Nusret. Doktor gene aynı hoşgörüyle, ben akıllı olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim dedi. Sonra galiba hoşgörüsünü değerlendirecek tek insan olarak gördüğü Marie'ye gülümsedi. Nusret, sen nesin, Yahudi misin dedi. Doktor, İtalyanım dedi. Sonra başını Nusret'in gövdesine yaklaştırarak gömleğinin düğmelerini tuttu. Müsaade eder misiniz? Nusret, dur dur, ne oluyor, dokunma bana diye söylendi. Sonra Marie'nin öfkelendiğini görerek, peki sinirlenme sinirlenme dedi. Ama biliyorum bunun faydası yok. Birden Cevdet Bey'e döndü. Senden bir şey istiyorum. Gel buraya. Söz veriyor musun? Ben oğlumu görmek istiyorum. Bana onu getir. Cevdet Bey, Haseki'den mi dedi? Evet, Haseki'den. Haseki'ye git, Ziya'yı getir. Orada teyzesinin yanında kalıyor. Neyimiz oluyorsa, işte o Zeynep Hanım'ı bul ve çocuğu al. Cevdet Bey, şimdi mi diye mırıldandı? Evet, şimdi, hemen. Biliyorum oraya gitmek istemiyorsun, utanıyorsun ama git. Bunu senden istiyorum. Madem bu doktoru getirdin bunu da yap bana. Son defa oğlumu. Bu sırada çantasından stetoskopunu çıkaran doktor, maşallah sizde hiç de ölen bir insan hali yok dedi. Ciğerleriniz çok kuvvetli. Nusret, hadi hadi bana bu doktorla kırdılarını söyleme, işini gör paranı al dedi. Buna parasını da ver bakalım Cevdet. Başka da istemeyeceğim senden. Cevdet Bey kapıya doğru yürürken durdu. Bir eski sehpanın üstüne kırık bir küllüğün yanına iki altın bıraktı ve bıraktığını Marie'nin gördüğünü anlayınca sevindi. Abisi, çabuk ol çabuk, şu caka arabası işe yarasın bari diye seslendi. 5. Eski Mahalle. Cevdet Bey suçluluk duyarak merdivenleri indi. Arabacıya Haseki'ye gideceğini söyleyip arabaya bindi. Terleyerek bir sigara daha yaktı. Araba harekete geçip esnek yayların üzerinde tatlı tatlı sallanmaya, görüntüler pencerenin önünden akmaya başlayınca sigaranın da yardımıyla biraz kendine gelir gibi oldu. Niye her şey böyle, niye ben böyleyim diye mırıldandı. Sabahtan beri başından geçenler bir bir gözünün önünde canlandı. Abisinin ölüp ölmeyeceğini düşündü. Annesi de son günlerine kadar öleceğini tekrarlamış ama son hafta birden değişmiş, kendini iyi hissettiğini söylemiş, derken birden ölüvermişti. Ama abisi hala eski tersliğini sürdürüyordu. O utanç verici konuşmayı hatırlayarak kızardı. Abisi nişanlısını kaç kere gördüğünü sorarken Marie'ye bakıp gülümsemişti. Kiralık arabadan söz ederken de yapmıştı aynı şeyi. Belki şimdi de arkasından gülüyordu. Abisiyle birlikte Ermeni kadının da gülüp gülmediğini düşündü. Evet, belki şirin ve ilginç bir kadın ama ona hayran değilim tabii diye mırıldandı. Bunu nasıl söyledi? Bu artık utanmazlık. Ama ben o kadına hayran olamam. Çünkü en sonunda o kadın bir aile kadını değil, bir tiyatrocu o. Her akşam yüzlerce göz onu seyrediyor. Doktor nasıl elini öptü? Böyle bir şeyi nasıl yapıyorlar? Eğiliyorlar, uzanıyorlar, kadının elini öpüyorlar. Sonra her zamanki sakin, neşeli halleriyle durmayı başarıyorlar. Çünkü onlar bizim gibi değil, onlar Hristiyan. Abisinin bütün düşüncelerini anlamasına, onu sevmesine rağmen bunları neden ona gösteremediğini düşündü. Çünkü vaktim yok, ticaretten hiçbir şeye gereken vakti ayıramıyorum. Abisinin sözlerini hatırladı. Paris'e gitti, buranın hiçbir şeyini beğenmez oldu. Araba köprüyü geçiyor, tekerlekler köprünün ahşap döşemesini gıcırdatıyordu. Cevdet Bey köprüden gözüken eski İstanbul'a, kubbelere, durgun ve ölü Haliç'e baktı. Burayı beğenmiyor, buradaki her şeyi kötü buluyor, küçümsüyor, beni de küçümsüyor ama ben onu anlıyorum. Köprünün öte tarafındaki bir tabelayı okudu. En iyi puro ve sigaralar, tütün rejisi mamulleri, tütüncü Angelidis. Bir sigara daha yakarak aynı düşüncelerin bulutlarında kayboldu. Arabanın penceresinden Beyazıt Camii'ni, Harbiye Nezareti Külliyesi'ni görünce çocukluğunu hatırlayarak sevindi. Eskiden abisiyle buraya gezmeye gelirlerdi. Ramazanlarda caminin iç avlusunda kurulan sergi kalabalık olur, önemli insanlar burada görülebilirdi. Cevdet Bey hayatında ilk defa bir veziri burada görmüştü. Ticaret Nazırı Ahmet Fehmi Paşa'ydı galiba. Kaç yıl oluyor? Ya 19 ya 18. Nusret tıbbiyeye girmişti ama daha babam ölmemişti. O günleri hatırlayınca hüzünlendi. Babasının yanında çalışır, odun keser, kereste istifler, yorulur, akşam yemeğinden hemen sonra uyuyakalırdı. Oysa eliyle koluyla çalışan ahmak bir adam olmak istemiyordum. Okumak ve zengin olmak istiyordum. O günleri özlemle hatırlamadığı için sevindi. Ama o günlerde herkes herkesi severdi, beni de severlerdi, onlardan kaçtım. Şimdi o kaçtığı insanların yanına gitmek zorunda kaldığı için korktu. Belki de beni tanımazlar. Tanıyınca nasıl küçümserler? Ama yok. Kıyafetime, şu arabaya hayran olurlar. Ne kadar sıkıcı şeyler olacak şimdi orada kim bilir? Utançla az sonra olabilecek şeyleri gözünün önünde canlandırdı. Arkamdan civciv yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş derler, hayırsız derler. Niye böyle oldu? Bütün bunlar neden? Araba Maliye Bakanlığı'nın önünden geçiyordu. Karşıda sarraf ve tefeci yazıhaneleri vardı. Zor durumda kalan maaş cüzdanı sahipleri bu dükkanlara gelir, maaşlarını çok ucuza kırdırırlardı. Cevdet Bey bu sarraf ve tefecilerin kazancının haksız ve insafsız bir kazanç olduğunu düşünürdü. Birden bütün bunlar paradan diye düşündü. Ben de bu yüzden kimsesiz kaldım. Her şey paradan. Hiçbiri cesaret edemedi. Ben ettim ve para kazandım. Onlar bir Müslümanın böyle tüccarlık yapmasını küçümserler. Gene Haseki'de az sonra başından geçebilecek utanç verici sahneleri düşünerek terledi. Araba Aksaray'ı geçtikten sonra sola doğru ilerledi. Az sonra ara sokaklara girdiler ama daha Haseki'ye çok vardı. Cevdet Bey bu sokaklara bakarken hep aynı şeyler, her şey aynı diye söylendi. Hiçbir şey değişmiyor. Şu duvar, şu boyası dökülmüş pencereler, yosun tutmuş kiremitler, hiçbir şey değişmiyor. Bunlar burada 200 yıl önce nasıl otururlarsa öyle oturuyorlar. Para kazanmak yok, yeni bir şeyler yok. Hayatlarında şey yok. Evet, hırs yok, hırs. Şu pisliğe bak. Şu mezbeleyi şuradan kaldırmak kimsenin aklına gelmez. İşte kahveye giriyorlar, oturuyorlar, gelip geçenlere bakıyorlar. Bir kahvenin önünde bir çınarın altında oturan entarili erkeklere baktı. Oturanlar da bu gösterişli kupanın içindekine dikkatle baktılar. Cevdet Bey onlarla göz göze bakışarak ağır ağır önlerinden geçti. Sonra öfkeyle söylendi. Ne bakıyorsunuz? Bunda bakılacak ne var? Bir araba geçiyor, içinde bir adam oturuyor, onlar da bakıyorlar. Ah, her şey ölü. Abim haklı. Entareli bir miskin değil, tüccar olduğum için ben de haklıyım. Araba mahalleye yaklaşıyordu. Cevdet Bey aradaki pencereyi açarak arabacıya iki sokak sonra sola dönüleceğini söyledi. Sonra bir bahçede konuşan çocukları dinledi. Edersen işte yutulursun diyordu bir çocuk. Avanağın bütün cevizlerini üttüm dedi öteki çocuk. Cevdet Bey biz eskiden cevizi keyif için oynardık diye düşündü. Bunlar kumarı için oynuyor, birbirlerinin cevizini alıyorlar galiba. İyi iyi, hiç olmazsa bu da bir şey, bir yenilik. Yeni kuşaklarda kazanma zevki oluşuyor işte. Düşüncelerinden utandı. Araba sokağa sapınca korkuyla evlere bakmaya başladı. Evlerin hepsini tanıdı. Hiçbir şeyin değişmediğini gene düşündü. Zeynep Hanımların evinin önünde arabacıya seslendi. Cevdet Bey arabadan indi, çevresine bakındı. Bitişik'teki eve İstanbul'a ilk taşındıkları gün gelmişlerdi. 10 yıl oturduğu o eve bakmak istemedi. Zeynep Hanım teyzenin bahçe kapısını açtı. Kapıya bağlı eski çıngırak şıngırdadı. Nişantaş'taki o evi satın alırsam bahçe kapısına şöyle bir çıngırak asayım diye düşündü. Bahçe eski bahçeydi. Erik ağacı da aynı güçsüz zayıf ağaçtı. Kapıyı vurdu, bekledi. Kapıyı Zeynep Hanım açtı. Cevdet Bey'in kendisini tanıtmasını beklemeden, "Aa Cevdet oğlum, nereden çıktın böyle?" dedi ve ona sarıldı. Cevdet Bey utançla terleyerek kadının elini öptü. Eli öperken küçüklüğün bazı unutulmuş kokularını, birkaç eşyayı, bir böceği, işlemeli bir masa örtüsünü hatırlar gibi oldu. Kadın, "Gel içeri şöyle," dedi. "Çıkar ayakkabılarını da bakayım. Maşallah pek de şıksın. Nereden esti böyle?" Cevdet Bey, "Teyzecim, abim hasta," dedi. "Vah vah," dedi Zeynep teyze. Cevdet Bey onun sinsi bir alaya başladığından şüphelendi. Ayakkabılarını çıkarmış, gösterilen yere oturmuş, kıpır kıpır kıpırdanıyordu. "Fazla kalmayayım," dedi. "Ziya'yı mı görmek istiyor seninki?" dedi kadın. "Evet, çok mu kötü?" "Kötü ya," dedi Cevdet Bey. "Ziya'yı alacaksın ha? Zaten başka ne için gelirdin buraya?" Cevdet Bey, "Ah teyzeciğim, hiç vaktim olmuyor," dedi. "Hep aklımdasınız, vaktim yok." Kadın, "Dur da o zaman çocuğu çağırayım," diyerek çıktı. Cevdet Bey, "Hiç de korktuğum gibi olmadı işte," diye düşündü. Kadın beni sevgiyle karşıladı. "Onlar evet, insanı sevmeyi bilirler." "Eh ne yapayım, ben de ticaret yapıyorum. Bunu da anlayışla karşılıyor. Her şeyi ne kadar büyüttüm. Saat kaç? Eyvah, Fuat Bey ile yemeğe geç kalacağım." Kadın az sonra elinde bir bardak ve tepsiyle içeri girdi. "Vişne şurubu," dedi. "Sen vişneyi seversin." Cevdet Bey utancından kıpkırmızı kesilerek söyleyecek bir şey aradı, bulamadı. Yalnızca teşekkür etti. Kadın, "Çocuğa haber saldım, şimdi gelir," dedi. "Babası sahi kötü mü?" Cevdet Bey başını salladı. Bir sessizlik oldu. Kadın, "Senin işlerin nasıl oğlum?" dedi. Cevdet Bey şikayetçi bir tavırla, "Kötü kötü," dedi. Sonra birden yüzüklü elini cebine soktu. "Teyze, ne yapalım, düzelir. Her şey kötüye gidiyor. Allah sonumuzu iyi etsin," dedi. Gene sustular. Az sonra Cevdet Bey babasının Ziya'yı beklediğini söyleyerek ayağa kalktı. Kadın çocuğun nerede kaldığını merak ederek pencereye gitti, baktı. "Aa işte gelmiş orada," dedi. "Ama onu geri getir." "Ne zaman getireceksin?" Cevdet Bey babasını gördükten sonra çocuğu geri getirmeye söz verdi. Belki çocuk birkaç gün babasının yanında kalabilirdi. Teyze bunu anlayışla karşıladı ama Cevdet Bey'i yaralayan bir güvensizlik de gösterdi. Birlikte dışarı çıktılar. Cevdet Bey eski bahçede yeni bir şey gördü. Bir kümes yapılmıştı. Bir tavuk kümesin damında yürüyordu. Çıngırak Cevdet Bey'e çocukluğunu hatırlatarak yeniden şıngırdadı. Kupa arabasının çevresinde toplanmış olan çocuklar dönüp baktılar. Cevdet Bey bir tanesini tanır gibi oldu. Zeynep teyze, "Ziya oğlum bak kim geldi," dedi. "Cevdet amcan geldi, tanıdın mı?" Çocuk öne doğru bir adım attı. Bu şık kıyafetli amcadan korkmuş olmalıydı. Bir Cevdet Bey'e bir Zeynep Hanım'a bakarak birkaç korkak adım daha attı. Cevdet Bey onu en son 6 yıl önce bir kurban bayramında görmüştü.